Ayrım 9.
Kahramanmaraş'ın sorumluları bugün de aramızdalar. O vahşetin sanıkları bugün elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyorlar. Kahramanmaraş'ın gerçek suçluları ne yargılanan 1000 kişinin ne de hüküm giyen 500 kişinin içindeydi. Gerçek sorumlular hiçbir zaman ortaya çıkmadılar. Ancak 1978 yılı Aralık ayının son günlerinde yaşanan o katliam Türkiye'de yepyeni bir döneminde habercisi oldu. 1978 yılı biterken geride tam 680 ölü ve binlerce yaralı bıraktı. 5. Bölüm Uçurumun Eşiğinde. 1979 Türkiye'nin en soğuk ve en karanlık yılıydı. O yıl halk çok üşüdü. Çünkü elektrik yoktu, petrol yoktu, kömür yoktu. Daha da önemlisi halkın ümidi kalmamıştı. Terör ve hayat pahalılığı insanları canından bezdirmişti. Kahramanmaraş olaylarının şoku daha geçmemişti. Sokaklarda artık asker devriye geziyor, sıkı yönetim bildirileriyle yasaklar konuyor, özgürlükler kısıtlanıyordu. Ancak terör yine de durdurulamıyordu. Hedef gazeteciydi. 1979'un başında o soğuk kış günü terör hiç umulmadık bir hedef seçti. 1 Şubat sabahı Milliyet'in başyazarı Abdi İpekçi, Başbakan Bülent Ecevit'le baş başa olağan görüşmelerinden birini yapmış geri dönmüştü. Basında Ecevit'e en yakın isim oydu. Adeta sırdaşı ve resmi olmayan danışmanıydı. O gün Ankara'dan doğruca gazetesine gitti, yazısını yazdı. Her zamankinden 2 saat önce ayrıldı. Nişantaşı Emlak Caddesi'ne yöneldiğinde trafik iyice sıkışmıştı. Tam evinin bulunduğu karakol sokağına dönmek üzere yavaşlamıştı ki arabanın camında katilini gördü. Kurşunlar peş peşe İpekçi'nin bedenine saplandı. Koltuğa yığıldı, kayan araba elektrik direğine çarpıp durdu. Doğan Heper, yazı işleri müdürü. Yeni girmiştim eve, telefon çaldı. Telefonu kaldırdım, ayaktaydım, bir ses dedi ki Abdi Bey'i kaybettik. Bir cümle. Benim elimden telefon düştü. İşte Şişli'ye hastaneye gittik. 5 kuruşun ikisi kalbine gelmiş. Biri karın boşluğuna, ikisi koluna. Herkes şaşkındı. Terör sonunda Abdi İpekçi gibi ılımlı, her çevrenin saygı duyduğu bir gazeteciyi de öldürmüştü. Herkes aynı soruyu soruyordu. Neden? Neden İpekçi? Aslında vurulan uzlaşı hoşgörüydü. Öldürülen İpekçi değil, onun temsil ettiği çağdaş, demokratik, uygar yaklaşımdı. Suikastten sonra insan avı başladı. Katili bulana o günün parasıyla 6 milyon lira ödül kondu. Katil Mehmet Ali Ağca 5 ay sonra İstanbul'da yakalandı. Hasan Fehmi Güneş, İçişleri Bakanı. İstanbul polisi o zaman bu konuyla ilgili özel bir ekip kurdu. O ekipler çalıştı. Bir akrabasının evindeki telefon rehberinden, o zaman telefon rehberlerinde belli semtlerin krokileri de vardı, İpekçi'nin evinin bulunduğu semtin krokisi yırtılıp alınmıştı. Oraya kadar tespit ettiler. Bir gün Ağca'nın küllükte, küllük kıraathanesinde bulunduğu tespit edildi. Gidilip oradan alındı. Mehmet Ali Ağca, baskı ve sömürü düzenine karşı çıktığı için öldürdüm. İsyan ettiğim için öldürdüm. Açıklayacağım tek şey silahlı sağ veya sol eylemci olmadığımdır. Ağca tabii ki doğruyu söylemiyordu. Tek başına değildi. Arkasında uyuşturucu ticaretinden mafyaya, silah kaçakçılığından siyasi hesaplara kadar uzanan büyük bir desteğin olduğu daha sonra ortaya çıkacaktı. Mehmet Ali Ağca, Abdi İpekçi'yi öldürdüğü gün 21 yaşındaydı. Malatyalı yoksul bir aileden geliyordu. İstanbul İktisat Fakültesi öğrencisiydi ama öğrencilik ilgisi yoktu. Suikaste tetikçi olarak kullanılmıştı. Cezaevinde henüz 6. ayını doldurmamıştı ki bir sürpriz açıklama yaptı. Her şeyi inkar etti ve suçsuzum dedi. Ardından da bir cümle ekledi. Mahkemeye çıkarsam herkesi ve her şeyi açıklayacağım. Ağaca aslında bir yerlere bir mesaj yolluyordu. Nitekim bu mesaj kısa sürede adresine ulaştı ve Ağaca Maltepe Askeri Cezaevinden asker elbisesi giydirilerek kaçırıldı. Mehmet Ali Ağaca, biliyorsunuz olay yani. Ülkücü şiddet eylemcileri de vardı biliyorsunuz. Hani onların moralini de yüksek tutmak için dediler ya, işte bakın Ağaca'yı yakalatmamak lazım yeniden. Çünkü Ağaca bazı ülkücüler kaçırdı falan hikayesiyle olaya sahip çıktılar biliyorsunuz o zaman. O zaman önemli bir olaydı. Çatlı ile tesadüfen karşılaştığım bir arkadaş aracılığıyla bana bir ev işaret etti. Fakat Ankara'da 3-4 tane ev değiştirdim, bilmiyorum kimin evi bile olduğunu hatırlamıyorum. Bu evlerden birisinde de çatlı kalmama yardım etti. Sadece ülkücülerle ilişkim vardı. Başka hiç kimse yardım edemezdi. Yani beni orada devletin eline bırakamazlardı. Yani mecburdular yani. Bir ölçüde de mecburdular yani. Yakalansaydım, cezaevine düşseydim bu ülkücü olanlar için de çok büyük bir fiyasko olacaktı yani. Yenilgi olacaktı, biliyor musunuz? Mehmet Ali Avcı bir süre sonra sessizliğini bozdu. Milliyet gazetesine bir telefon etti. Mehmet Mesci, gazeteci. Ben Mehmet Ali Avcı dedi. Bir an. Tabii şaka da olabilir, işletme olabilir. Ben tabii bir anda şok oldum. Ama söze hemen devam ettim. Buyurun, ne istemiştiniz dedim. Ben dedi, tekrar söyledi, Mehmet Ali Ağca'yım dedi. Bir mektup bırakıyorum dedi. Ne oldu dedi Doğan abi. Dedim Mehmet Ali Ağca aradı. Turan abi fırladı tabii birdenbire. Ne oldu, ne dedi, kapattı mı diye büyük bir telaş oldu. Ben dedim o heyecanla tabii dedim, bir mektup bırakmış. Mektup da dedim posta kutusunun içindeymiş. Doğan Heper, yazı işleri müdürü. Allak bullak olduk. Hemen tabii koşuşuldu. Posta kutusu darma duman, içinde mektup yok. Geldik yazı işlerine oturduk. Bu işletme dedik. Pat telefon çaldı. Telefon Mehmet Ali Avcı'dan. Ben sizi görüyorum dedi. Yanlış kutuya gidip baktınız. Posta kutusunda değil mektup, çöp kutusunda. Tekrar koşuldu. Hakikaten çöp kutusunun içinde bir mektup. Bu arada da anlıyoruz ki Avcı bizi bir yerden seyrediyor, hareketlerimizi. Yani o kadar burnumuzun dibine sokulmuş. Mektup alındı. Mektup okuduk. Diyor ki şimdi sıra papayı vurmamda. Papayı öldüreceğim. Ancak hiç kimse bu tehdidi ciddiye almadı. Oysa Ağca onu koruyan ve kollayanlar tarafından sağlanan sahte pasaportla yola çıkmıştı bile. Sonunda Ağca dediğini yaptı ve 1981 yılında papayı vurdu. Sadece Türkiye değil, dünya şoka uğradı. Papa yaralı olarak kurtuldu, Ağca yakalandı ve ömür boyu hapse mahkum oldu. İpekçi ve Papa suikasti davalarında çelişkili ve yanıltıcı ifadeleriyle, akli dengesinden kuşku yandıran tavırlarıyla gerçeği hep gizledi. Mehmet Ali Ağca, ben Mesih'im, dünyanın sonundayız elbette, fakat ben Tanrı değilim. Mahşerin üç atlısı, anarşi, kıtlık, ekonomik kriz. İpekçinin ölümüyle birlikte bir tabu da yıkıldı. Artık terör en güçlü, en nüfuslu ve en çok korunan isimleri de hedef seçiyordu. O yıl Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul öldürüldü. Ardından yazar İlhan Darendelioğlu İstanbul'da sol örgütler tarafından vuruldu. Terör hedef gözetmiyordu. Öğretim üyeleri Ümit Yaşar Doğanay'ı ve Cavit Orhan Tütengil o yılın en çok yankı yandıran kayıplar arasındaydılar. Türkiye iç savaşın bütün belirtilerini yaşıyordu. Aynı sıralarda garip bir şekilde ard arda meydana gelen 6 tren kazalarında da 60 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Tam 538 soygun gerçekleşti. Örgütler gelir sağlamak için banka soyuyordu. Sıkı yönetim komutanlıkları çaresizlik içinde her bankanın önüne asker koymak zorunda kaldılar. O yıllarda toplumdaki panik havasını artıran bir başka felaket ise yangınlardı. 3 fakülte, hükümet binaları ve bir çarşı yandı. Vildan Solmaz, İİTİA öğrenci. Bir sabah hazırlandım, okula gidiyorum. Yolda bir arkadaşıma rastladım. Hiç gitme dedi, okulumuz yandı, bitti, kül oldu. Öyle deyince ciddiye almadım, gülümsedim falan. Neyse okula devam ettik, geldim okulun önüne. Bir de baktım, gerçekten okul yanmıştı. Ve okulun önünde bekleşen öğrenciler vardı kitaplarıyla. Çok büyük bir şaşkınlık geçirdik hepimiz tabii. Birbirimize baka kaldık bütün öğrenciler. Aynı dönemde bir yangın daha vardı ki İstanbulluları çok korkuttu. Rumen tankeri Independenta, İstanbul Boğazı'nın tam girişinde Haydarpaşa Garı'nın önünde bir Yunan şilebiyle çarpıştı. Gemi büyük bir gürültüyle patladı. Neredeyse İstanbul'daki her üç evden birinin camları patlamanın şiddetiyle kırıldı. Yangın günlerce sürdü. Boğaz'ın sularında yanan, Türkiye'nin yıllardır sıkıntısını, hasretini çektiği petroldü. Mustafa Özyürek, Petrol Ofisi Genel Müdürü. Bir balıkçıda oturduk, bir arkadaşımla balık yiyorum. Dedi ki arkadaşım, iyi bir balık ikram et bize. Kıymetli bir misafirimiz var. Kim abi, dedi balıkçı. Petrol Ofisi Genel Müdürü. Ben, dedi, şimdi onun için denize atlar balık tutarım. Yeter ki yarın bizim sefere çıkacak tekneler için şey versin, akaryakıt versin. Mazot olmadığı için arabalı vapur seferleri tatil edilmişti. Tatil edilen sadece şehir hatları değil, adeta bütün bir ekonomiydi. Enerji santralleri durmuştu. Elektrik kesintileri nedeniyle fabrikalar üretim yapamıyordu. Mustafa Özyürek, akar yakıt yokluğu bütün ekonomiyi felç eden bir olaydır. O nedenle de her şeyimiz fabrikalar durmuştu. İhracat yapılamıyordu, ürün tarlada kalmıştı, evler soğuktu. Çoğu iş yerlerinde paltolarla oturuluyordu ve elektrik de yoktu doğal olarak. Çünkü Türkiye elektrik üretiminin büyük kısmını floil ile sağlıyordu. Mesela bir ambarlı santralinin yıllık tüketimi 1 milyon tondu. Oysa 1 milyon ton floil bizim o zamanki tüketim rakamlarımızın %10'dan fazlasına tekabül ediyordu. Ve bunu karşılamakta zorlandığımız için de elektrik tüketimi kısılmıştı. Her bakımdan kötü bir dönemdi. Kabus gibi yaşandı. Artık en basit mal dahi kara borsaya düşmüş, hatta hiç bulunamaz olmuştu. Yavuz Donat, gazeteci. Besim Üstünel gün geldi hocam. Efendim, o bakan oldu. Dedi ki, Yavuz, ben artık Türkiye'de etkili bir yere geldim. Benden bir isteğin var mı dedi. Var efendim dedim. Nedir dedi. Bir koli sana ya rica ediyorum dedim. Çünkü bayramda anneme gideceğim. Elim boş gitmek istemiyorum dedim. İşte birbirlerine söylediler. Hakikaten İbrahim teyzeden tabii bunlar parasıyla neticede bir koli ya. Öbüründen işte buna benzer ampul yahut deterjan böyle şeyler geldi. Ben anneme götürdüm. Mahalle birbirine girdi. Çünkü herkes bir paket sana yağ için kuyruğa giriyor. Ben almışım koliyle. Dahası döviz olmadığı için ilaç, röntgen filmi, yedek parça, kahve, sigara ve en önemlisi gübre yoktu. Çiftçi üretimi durdurdu. Azıcık ekilenler de traktör çalışmadığı için toplanamıyordu. Kıtlık tehlikesi baş göstermişti. İşte Ecevit hükümetini halkın gözünden düşüren bu tabloydu. Hemen her şey zamlanmıştı. Enflasyon ilk defa %70 sınırına dayanmıştı. Devletin kasaları bomboştu. Hiç kimse petrol satmıyor, Irak parasını alamadığı için boru hattını kapatıyor, siyasetçiler işi gücü bırakmış petrol tankerlerinin rotalarını izlemeye başlamışlardı. Mustafa Özyürek, tankerlerimiz, gemilerimiz bütün devlet büyükleri tarafından takip edilirdi. İşte İpraş'tan, İzmit'ten yükleme yapıldı. Diyelim Toros bir tankeri Karadeniz bölgesine çıkıyor. O zaman hiç unutmam, Sırrı Atalay Cumhurbaşkanı'na vekalet ediyordu. Senato Başkanı olarak. Şimdi biz de akaryakıt sınırlı olduğu için gelenin bir kısmını Samsun'a boşaltıyorduk, bir kısmını Trabzon'a, bir kısmını Hopa'ya boşaltıyorduk. Oradan hemen geminin çıktığını haber alırdı rahmetli Atalay, talimat verirdi. Samsun'a uğramayacak, doğrudan Trabzon'a gidecek. Çünkü kendisi Karslıydı, Trabzon'dan Kars'a ikmal yapılıyordu. Bülent Ecevit, Başbakan, biz günlük petrol ihtiyacımızı karşılayacak dövizi elde etmek için her gün her çareye, ama Türkiye'yi diyet borcu altına sokmayacak her çareye başvuruyorduk. Yani başlıca işlerimiz bugün 1 milyon doları nasıl buluruz, 2 milyon doları nasıl buluruz bunun üzerine düşünmekti. Artık Türkiye'nin yurt dışındaki saygınlığına da gölge düşmüştü. Ziya Müezzinoğlu, Maliye Bakanı, Türkiye'nin dış ülkelerdeki temsilciliklerinin maaşlarının ödenmesinde güçlükler vardı. Merkez Bankası'nın ödeme emirleri yerine getirilmiyordu ve yer yer Türkiye'nin gemilerine ya da Türk Hava Yolları uçaklarına el konulmasından söz ediliyordu. Hükümeti asıl korkutan ise Merkez Bankası'nın İsviçre'deki altınlarıydı. Ödenmeyen dış borçlar karşısında İsviçre'de tutulan devletin resmi altın stoklarının haczedilmesi bir felaket olurdu. Ziya Müezzinoğlu, haczedilme gibi bir tehlikeyle karşı karşıya bulunan Merkez Bankası'nın altınları da önlem olarak Türkiye'ye getirilmiştir. Bunu da söylemek istiyorum. Özel uçaklarla çok gizli şekilde hayli ilginç bir operasyondur o. İşte böylesine ciddi bir kriz yaşayan Türkiye için tek çare dış yardımlardı. Türkiye kucak açıyor. Batı'da Türkiye'deki ve bölgedeki gelişmeleri kaygıyla izliyordu. Zira Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etmişti. Ardından dünyayı şok eden ikinci gelişme yaşandı. Amerika'nın sadık müttefiki İran'daki Şah rejimi devrildi. Sürgündeki dini lider Ayetullah Hümeyni büyük bir gövde gösterisiyle ülkesine döndü. İslam rejimi kuruldu. Hümeyni'nin hedefi batılı değerleri ve kültürü yok etmek, İslam devrimini bütün Orta Doğu'ya yaymaktı. Bu iki gelişme Batı'yı panikletti. Sovyetleri kuşatan domino taşları birer birer düşüyordu. Amerika sıranın Türkiye'ye geldiğinden korktu. Ülkede artan istikrarsızlık, çöken ekonomi Batı'nın tüylerini diken diken etmişti. Paul Henze o günlerde Washington'da Amerikan yönetiminin Ankara'yı nasıl gözlediğini en iyi bilenlerden biriydi. Paul Henze, Amerika Birleşik Devletleri Milli Güvenlik Kurulu uzmanı, İran'ın kaybedilmesinden sonra bir panikleme dönemi oldu. Herkes Türkiye için müthiş kaygılandı. Terörün galip geleceğini, Türklerin olayların üstesinden gelemeyeceğini düşünenler çoktu. Amerika'nın bir sıkıntısı daha vardı. Daha önce İran'da konuşlandırılmış olan U-2 casus uçakları devrimden sonra yersiz kalmışlardı. Sovyetlere karşı Amerika'nın gözü kulağı olan bu uçaklar için en iyi üssün Türkiye olduğunu düşünüyorlardı. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher Ecevit'in kapısını çaldı. Bülent Ecevit, "Siz bize bu izni vermedikçe bir dolarlık dış yardım alamazsınız," dedi. Ben o zaman ayağa kalktım. "Bu görüşme burada bitiyor," dedim. "Müsaadenizle," dedim. Büyükelçi telaşlandı. "Bizi 15 dakika baş başa bırakın," dedi. Yarım saat sonra haberleri geldi. Aşağı indi. Christopher özür diledi. "Böyle bir bağlantı kurmayacağız. Beklediğiniz yardımlarla şey arasında diye. Bu casus uçuşlar arasında." Bağ kurulmadı. Ancak Amerika Ecevit'in hanesine bir eksi işareti daha koydu. Bu gelişmeye rağmen 5 Ocak 1979'da Atlantik Okyanusu'ndaki küçücük bir adada Guatelopo'da Türkiye masaya yatırıldı. Masanın çevresinde Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız liderler oturuyordu. Bülent Ecevit ve Türkiye'ye İvedi'nin İvedisi yardım kararı, tabir o, İvedi'nin İvedisi, Urgent Urgent İngilizcesiyle yardım kararı aldılar. Ama bir türlü bunu uygulamaya geçirmediler. Çünkü yardım son derece önemli bir koşula bağlıydı. O koşulu gerçekleştirmek ise Ecevit hükümeti için ateşten gömlekti. Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu yani IMF'nin denetimine girmesi, koşullarını kabul etmesi gerekiyordu. Bu koşullar da yenilir yutulur gibi değildi. Paranın değeri düşürülecek, başta petrol ürünleri olmak üzere her şeye büyük zamlar yapılacak. Ücretler dondurulacaktı. En önemlisi Türkiye'nin devlet korumasını bırakıp kapılarını ardına kadar açması ve serbest piyasa ekonomisine geçmesi gerekiyordu. Karma ekonomi terk edilecek, devletin ekonomi üstündeki etkinliği azaltılacaktı. Bütün bu koşulların yerine getirilip getirilmediği de yine bu ülkelerin belirleyeceği bir heyet tarafından kontrol altında tutulacaktı. Yani Batı Türk ekonomisini gözaltına alıyordu. Oysa böyle bir dev reforma kimse hazırlıklı değildi. Ziya Müezzinoğlu, IMF ile Uluslararası Para Fonu ile Dünya Bankası ile ilişkiler Türkiye'de çok duyarlı bir konu haline gelmişti. Bu bazı öteki parti çevrelerinde olduğu gibi özellikle bizim partimiz için yani CHP için de geçerliydi. Bunlar uluslararası düzenin belli başlı sömürü araçları olarak görülüyordu. Hükümette ve CHP'de IMF koşullarına karşı müthiş bir tepki yaşandı. Bağımsızlığın elden gideceği söylendi. Batılılar kestirip attılar. IMF'ye uyulmazsa Türkiye'ye bir kuruş yardım yapılmayacaktı. Öyle de oldu. Ne yardım geldi, ne kredi. Hikmet Çetin, Devlet Bakanı. O zaman da tabii IMF sizi güç durumda bıraktı. Yani güç noktadan yakaladı. Bir yandan ekonomi çok sıkışmış, çok güç noktadasınız. İster istemez liberal politika yapmanız gerekiyordu. Ama sanıyorum o liberal politikaya da şey hazır değildi. Parti, kamuoyu çok hazır değildi. Türkiye para fonunun koşullarını yerine getiremedi. Kime el uzatılsa aynı yanıt alınıyordu. Para fonu yani IMF ile anlaşın öyle gelin. Müslüman ülkelere dönüldü. Onlar da aynı yanıtı verdiler. Libya'dan Suudi Arabistan'a kadar yakın müttefikler dahi para vermek için Türkiye'nin IMF denetimine girmesi koşulunu öne sürüyorlardı. Bütün kapılar liberalizme hazır olmayan, IMF şartlarına direnen hükümetin yüzüne kapandı. Tek çare uluslararası tefeci piyasaydı. Öyle bir gün geldi ki hükümet Cumhuriyet tarihinin en ağır anlaşmasını yaptı. Türkiye en önemli varlığını, silolarında bulunan bütün tarım ürünlerini 150 milyon dolarlık kredi karşılığı Wells Fargo adlı bir Amerikan bankasına rehin etti. Haber kamuoyunda bomba gibi patladı. Ekmeğini topraktan çıkaran Türkiye için bu karar manevi yıkımdı. Halkın rızkını el alemi ipotek etmekti. Hükümet karışıverdi. Bütün bu gelişmeler zaten derme çatma olan hükümeti ve CHP'yi sarsmaya başladı. Parti hiziplere bölündü. Hedef de Genel Başkan Ecevit'ti. Başarısızlığın faturası başbakana çıkmıştı. Herkes o kadar başına buyruktu ki hükümete uyum diye bir şey kalmamıştı. Orhan Birgit, CHP milletvekili, Başbakan Genel İdare Kurulu'na geldiği zaman sabahları resmi gazetede kendisinin haberi olmadan bir takım Maliye Bakanlığı bildirileriyle karşılaşmaktan şikayet ediyordu hazine bildirileriyle. Bülent Ecevit, bu hükümetin umulan, benim umduğum performansı göstermeyişinde yalnız dışımızdan gelen on binlerin değil, kendi içimizdeki hizipleşmelerin, birbirini engelleme gayretlerinin de maalesef küçümsenmeyecek bir rolü olmuştur. Artık herkes birbirine düşmüştü. Ecevit'in sonunu getirenlerin arasına sanayiciler de katıldılar. 13 Mayıs günü gazetesini açan başbakan kendini yerden yere vuran tam sayfa ilanlarla karşılaştı. Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD, Cumhuriyet tarihinde ilk defa görülen bir yöntemle ekonomik krizin tek nedeni olarak hükümeti gösteriyordu. Ecevit'in ilanlara tepkisi çok sertti. İş adamlarına karşı savcıları göreve çağırdı. Ecevit ilanların ardındaki gerçeği sonra öğrenecekti. Bülent Ecevit, Sayın Mehmet Ali Birand'ın bu 12 Eylül ile ilgili bir kitabını yıllar sonra okudum. Bazı üst düzey sermaye gruplarının önde gelenleri Washington'a gitmişler veya çağrılmışlar. Ve orada bir Brzezinski, o sırada Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı veya bir önde gelen üyesi ABD'di. Bağırmış çağırmış siz böyle bir başbakanı nasıl başınızda tutarsınız diye. Ve onun hemen ardından da o sermaye gruplarından, çevrelerinden bizim hükümetimizi düşürmeye yönelik paralı duyurular gelmiş oldu. Hükümet de birbirine düşmüştü. Başbakan yardımcısı Faruk Sükan, Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar ile Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'yı yolsuzluk yapmakla suçladı. İşgüzar istifa etti. Bağımsız bakanlardan altısı da kabinedeki bir başka arkadaşlarını Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'yi bölücülük yapmakla suçladılar. Şerafettin Elçi, Bayındırlık ve İskan Bakanı, 1979'un Nisan'ında benim Hürriyet gazetesinde çıkan bir demecim oldu. Türkiye'de Kürtler var, ben de Kürdüm ama hemen altını çiziyordum. Devletin misak-ı milli sınırlarına saygılıyım diye. Benim o beyanatım o günün koşullarında adeta bir toplumsal deprem yarattı. Apocular sahnede. Türkiye'de ilk kez bir bakan Kürt meselesinin varlığından söz ediyordu. Yaşanan siyasi deprem o kadar büyüktü ki Milli Güvenlik Kurulu bile bu açıklamadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Zira Güneydoğu'da kaygı verici gelişmeler yaşanıyordu. Adına Apocular denen örgüt Güneydoğu'yu adeta kasıp kavurmaya başlamıştı. 1979 yılının Ramazan ayıydı. Urfa Siverek ilçesine bağlı Kırbaçlar mezrasında yolun hemen kıyısındaki küçük bir odada iftar yemeği vardı. Adalet Partisi Urfa Milletvekili Bucak Aşiretinin reisi Celal Bucak kayınpederinin evine davet edilmişti. Tam kahve faslına geçilmişti ki birden silahlar patladı. Kurşun sesleri çığlıklara karıştı, kıyamet kopmuştu.